Ayrım 8.
Yeni söyleyişler bularak şiirin sınırlarını genişletmek istedik. Üstelik biz de görmek istediğimiz işin ne olduğunu belirtmek için bir takım softaların damarına basmaktan hoşlanıyorduk. Şiirlerimizin yadırganışı, sadece alışılmış kalıpların dışına çıkışından değil, çıkmak isteyişinden, bundan ayrı bir keyif buluşundandır. Gayretimizin nasıl bir sebebe dayandığı anlaşılınca biz de biraz yumuşar gibi olduk. Gel gelelim bu arada şiire giren bazı şeyler şiirin öz malıymış gibi yerleşti kaldı. Bunlar alelade konuşma, küçük alelade olaylar, alelade insanlardı. İlk niyet hiçbir şeyin şiir dışı kalmamasını sağlamaktı. Ama genç okuryazarlar, bu işle uğraşanlar sandılar ki, şiir yalnız küçük olayların yalnız alelade bir dille anlatılmasından meydana gelir. Böyle böyle bu aleladelik, bu basitlik şiirin bir tarifi, bir şartı oldu. Şiirimizin bu hale gelmesinde galiba bizim neslin büyük payı var. Mehmet H. Doğan bir değerlendirmesinde, bugün toplumsal gerçeklerin, insani gerçeklerin derinlerinde bir yanlışı, bir haksızlığı, bir gayri insaniliği arayan, somut yaşayıştan şaşmaz felsefi sonuçlara çıkmaya ya da şöyle söyleyeyim, bilimsel gerçekleri somut gerçeklerle bilemeye çalışan şairler, kökleri havada, yapmacık ve gerçekliği olmayan bir dünya görüşünden, hayat anlayışından, somut insani gerçeklere Orhan Veli'nin ve genellikle 1940 şiirinin ilk yıllarındaki atağı ile çevirmişlerdir gözlerini. İşte 1940 şiirinin ve Orhan Veli'nin edebiyatımızdaki işlevi budur der. Ancak ne yazık ki şiirimizin bu önemli şairi henüz kendi şiirini kurma, yeni bir mecraya oturtma dönemindeyken 14 Kasım 1950'de Ankara'da bir çukura düşer. 2 gün sonra da İstanbul'da beyin kanamasından aramızdan ayrılır. Henüz yıktıklarının yerine tam istediği biçimiyle yenilerini koyamadan. Sanki o bunu sezmiş gibi ta 1941'de Garip'in ön sözünde şunları söylemiştir. Bir insan kurduğunu mükemmelleştiremeyebilir. Fakat kendisini takip edecek olanlara kıymetli bir temel tevdi eder. Ya da bir yol gösterir ya da bir yolun yanlış olduğunu söyler. Bu insan bir davanın bayraktarı, sıra neferi veya fedaisi demektir. Bir fikir uğrunda fedai olmayı göze almış insan takdirle, minnetle karşılanmalıdır. Son yıllarında ilke edindiği basitlikten, tek ve küçük adamın sorunlarından, insanlığın genel sorunlarına doğru bir gidiş, şiirlerinde ise büyük şiire doğru bir dönüş görülen bu güzel şairimiz için Türk şiirinin kavgasını kazandı, kendi şiirinin kavgasını kaybetti diyen Cemal Süreyya'nın bir değerlendirmesiyle bitirmek istiyorum. Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Hamdi Tanpınar ortaya çok güzel yapıtlar koydular ama ne kendi günlerinde ne de daha sonra bir işlevleri oldu. Buna karşılık Orhan Veli'nin büyük bir yapıtı yoktur ama büyük bir işlevi vardır. Ülkede gündem 12 Kasım 1997, 26 Kasım 1997. Bir Yeryüzü Şairi Celan. Kavram Yayınları son derece özenli bir çalışma sonucu, dünya şiirinin en seçkin 20 şairinin bütün şiirlerinden yapılmış seçmeleri, kapsamlı yaşam öyküleri, inceleme ve notlarla Kavram Yeryüzü Şairleri adı altında edebiyatımıza kazandırmıştır. Lorca, Desnos, Rilke, Ritsos, Reverdi, Trakl, Selin, Kavafis, Pavese, Nezval, Brecht gibi çağdaş şiirin büyük isimleri, şiirlerinin gelişim çizgisi, sanat anlayışları, şiire katkıları ve yaşam öyküleriyle doyurucu bir başvuru kaynağı olarak okura sunulmuştur. Çevirmenlerinin yetkinliğinden kapak tasarımı ve kağıt seçimine kadar gösterilen özen, şiire ve okura bir saygı olarak gerçekten alkışlanacak güzellikte. Biz bugün bu diziden kitabı yayımlanan Paul Selin'den söz edeceğiz. Ailesi ölüm kamplarında can veren, Kendisi de çalışma ve toplama kamplarında her gün ölümü soluyarak bir tansık ya da bir şansla sağ kalabilen Selin, İkinci Dünya Savaşı'nın parçalanmış gerçekliğinin, üstesinden gelinemeyen geçmişinin savaş içinde ya da hemen sonrasında intihara sürüklediği Stefan Zweig, Georg Trakl, Jean Ameri gibi şair ve yazarlara karşın bizim söyleyeceklerimizi bekleyen insanlar var. Yaşamın bir ortaklık, bir paylaşma olduğunu unutursak eğer, o zaman o insanları da kendimiz kadar yoksullaştırmış oluruz. Onlar sözcüklerimizi eyleme dönüştürmeye hazır olarak, güvenerek bizi dinleyecekler. O insanları düş kırıklığına uğratmak, onlara ihanet etmekten, aynı zamanda kendi geçmişimize ihanet etmekten başka bir şey olmayacaktır diyen Pavese'nin yaklaşımı ile, savaşın acısını, kirini, parçalanmışlığını şiirle, sözcüklerle onarmayı seçmiş ve savaştan sonra 25 yıl bunu büyük bir başarıyla gerçekleştirmiştir. Gece vakitlerinde içmekteyiz sabahın kapkara sütünü, sonra öğlen vakitlerinde ölüm Almanya'dan gelen bir ustadır, akşamları ve sabahları içmekteyiz hiç durmadan, ölüm bir ustadır Almanya'dan gelen gözleri mavi, bir kurşunla geliyor sana tam göğsünden vurarak. Yaşanan bunca acı, yarattığı derin umutsuzluğa karşın, karamsarlıkla ilintisiz bir gerçeklik çerçevesinde, yalın, süssüz, insanın ve doğanın tüm çıplaklığı ile yeniden yaratılması, yaşamın insanı, insanın yaşamı kutsayıp yüceltmesi için, büyük bir olgunlukla şiire dönüşecektir Sölanda. Yalnızım, küllerin çiçeklerini yerleştiriyorum, olgun siyahların vazosuna. Sen, kız kardeşin dudakları, senden çıkan sözcük yaşamayı sürdürüyor pencerelerin önünde ve sessiz tırmandırıyor bana bir zamanlar düşlediklerimi. Bremen Edebiyat Ödülü'nün kendisine verilmesi nedeniyle 1958'de yaptığı konuşmada, onca yitirilen arasında erişilebilir, yakında ve yitirilmeden kalan ise hep bir tek şey oldu. Dil. Bütün badirelerin içinden geçti ve olup bitenler için sözcük harcamadı. Fakat bütün bunları yaşadı. Yaşadı ve ondan sonra bütün bunlarla zenginleşmiş olarak yeniden gün ışığına çıkmasına izin verildi. Ben gerek o yıllarda, gerekse daha sonraki yıllarda işte bu dilde şiir yazmaya çalıştım. Konuşmak için, kendimi yönlendirmek için, nerede olduğumu ve nereye götürülmek istendiğimi betimleyebilmek için der. İnsan ruhunun derinliklerinde olup biteni, sürüp gideni, bitti sanılan yerde bir küçük imle yeniden başlayanı kim bilebilir? Kendi şarkıları ve dansları eşliğinde yıllarca kendi mezarını kazan insan, gerçekte kendi ruhunda açılan bu ölüm çukurunu, İçinde koruduğu dile tutunarak yıllarca şiirle kapatmaya çalışsa da, ölüm ve toplama kamplarının gölge uzantısından kurtulamaz yine de. Bir süre konuğu olacağım, adı kekelenerek söylenecek dünya, sonradan ve bir ad, bir yalanın yaladığı duvardan terlenip akmış diyerek, savaştan tam 25 yıl sonra kendini Sen nehrine atar. Bu parçalanmış yaşantıyı ölümle bütünlemeyi seçer, ardında şiirle bütünleştirilmiş onurlu bir ömür bırakarak. Demokrasi, 31 Aralık 1995. Gülten Akın, Göç ve Seyran. Bir çocuk şarkı söylüyordu. Dokunan bir şeydi ama neydi? Şarkı mıydı, sesi miydi, çocuğun kendisi miydi? Çocuğun kendisi miydi? Çocuğun kendisi miydi? Gülten Akın, Kırmızı Karanfil'den. Gülten Akın'ın şiir yazmaya ve yayımlamaya başladığı yıllar, 1950'li yıllar, Garip şiirine tepki olarak doğan ikinci yeni şiirinin Türk şiirini etkisine aldığı yıllardır. Şiirsel imgeyi uç noktalarda kullanarak şiirimizin önünü açan bu akım, sözcükleri bozmaya dayalı, Şiirin yalnızca ses yapısını öne çıkaran boşlukta imgeler yığını ile giderek toplumdan kopuk ve kapalı bir mecraya sürüklenmiştir. Gülten Akın'ın başarısı böyle bir ortamda ikinci yeninin şiirsel imge olanaklarından yararlanması ama şiirini bulanık bir mecraya sürüklemek yerine geliştirerek toplumcu gerçekçi bir çizgiye ulaştırmış olmasıdır. Onun şiir serüvenini iki ana döneme ayırabiliriz. Birinci dönem 1952-1965 yılları arasında yazılan ve yayımlanan şiirleri kapsar. Bu dönemdeki şiirlerin ortak teması aşk, sevgi, ayrılık, yalnızlık, özlem, çeşitli acılar ve sevinçlerdir. Şair gözlerini daha çok kendi içine çevirmiştir. Bireysel duyarlılıklar ve etkilenmeler şiirin çıkış noktasıdır. Bir çeşit ben merkezli ve lirizmi yüksek şiirlerdir bunlar. Kendi ifadesiyle imgisel dolayımı geniş, dilli yan anlamları geliştirerek yapılaşan örtülü şiirler. Ancak buna rağmen kimseyi ilgilendirmeyen, anlamı reddeden, yapay ve bulanık bir şiirin tuzağına düşmemiştir hiçbir zaman. O, kendi iç gerçeklerinden yola çıksa da kişiliğini oluşturan kültürel geçmişi ve dünyaya bakışı, olabildiğince çok insanı ilgilendiren ortak özlere yönelmesini sağlamıştır. Gülten Akın şiirinin ilk önemli dönemeci Kırmızı Karanfil'deki şiirlerle olmuştur. Behçet Necatigil'in ifadesiyle hayatla doğa arasındaki tedirgin bir iç dünyanın duyarlılığı, bireysel inceliklerden kitle sorunlarına bu kitaptaki şiirlerle çevrilmiştir. Kendi ifadesiyle bir ara dönemdir Kırmızı Karanfil, halkın yaşamından kesitler sunan. Bundan sonra Gülten Akın'ın şiiri, toplumcu gerçekçi şiirimizin çok önemli örneklerini oluşturan ağıtlar, türküler, ilahiler ve destanlarla gelişerek bugüne ulaşan ikinci döneme girer. 1970'lerden bugüne uzanan bu dönemin en önemli özelliği Kurtuluş Savaşı ile iç göç olgusunun işlendiği, her biri bir kitap oluşturan Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı ile Seyran destanıdır. Gerçekliğin ozanıyım ben, nasıl yazmalı ile birlikte ve daha önce nasıl yaşamalı diye düşünürüm, diyen Gülten Akın'ın önemi, halkın konuşma dilinden, türkülerden ve ağıtlardan özgün bir bireşim yaratarak çağdaş şiirimize yeni tatlar ve katkılar getirmiş olmasıdır. Burada altı çizilmesi gereken bu şiirin yapay, mekanik, şematik bir halk şiiri tekrarı ve taklidi olmadığıdır. Kendisinin çok güzel belirttiği gibi o ne halk şiiri yazıyor ne de onu kullanıyor. Sadece halk şiirinin, türkülerin, ağıtların uzandığı kaynağa bir de kendisi uzanıyor. Burada gelenekten yararlanma konusuna bir ayraç açmak istiyorum. Gülten Akın'ın ikinci dönem şiirlerine baktığımızda gerek kitap adlarıyla, gerekse şiirin ses ve yapı özellikleriyle Türk halk şiirinden önemli ölçüde yararlanıldığı görülecektir. Bu dönemin genel karakteristiği ağıtlar, ilahiler, türküler ve destanlardır. Bilindiği gibi bunlar halk şiirimizin geleneksel koşma türleridir. Halk şiirinin bu birimleri, çağdaş bir içeriğin işlenmesinde, güncel toplumsal sorun ve olguların bize duyurulmasında büyük bir başarıyla kullanılmıştır. Bu şiirin biçim özellikleri ve kalıpları kırılmış, ses ve yapı özellikleriyle dili kullanma olanaklarından yararlanılarak, çağdaş bir içerikle özgün bir şiir sentezine varılmıştır. Bu konuda Gülten Akın'ın ustalığı, halk ve divan şiirinin biçimlerini kullanan bir kısım şairlerin yaptığı gibi, yalnızca ses yapısı ve söz değerlerini olduğu gibi aktarmak yerine, bu tarihsel ve yazınsal birikim ve geleneğin ses yapısıyla sözcüklerine, hem güncel hem çağdaş bir içeriği yedirerek kullanmasıdır. Anadolu'nun pek çok yerini görmesi, halkı çok yakından tanıma olanağı sağlamış, sosyal, kültürel ve tarihsel motifleriyle Anadolu ve insanı onun duyarlılığını, imgelemini etkilemiş ve beslemiştir. Bu çerçevede kuşu, çiçeği, ağacı, yağmuru ve börtü böceği ile Anadolu'nun doğası da onun şiirinin önemli bir damarını oluşturur. Onun şiire ilişkin tutumunu en iyi kendi sözleriyle vurgulayabiliriz. Amacımız halkta var olan öz ve biçimi yükseltmek, şiirimizi yükseltirken halkın yaşamının da yükselmesine yardım etmektir. Seyran, Ankara'da göçlerle kurulmuş bir gecekondu semtinin adıdır. Destanımız adını bu semtten alır. Bu semte yaşayan insanların yaşamından kesitler sunar. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleme göç olgusundan kaynaklanan bir bölümlemedir. Birinci bölümde yerini yurdunu terk eden insanlar, bu terk edişin gerisindeki sosyal, ekonomik ve insani nedenlerle verilir. İkinci bölümde ise gelinen yerde yaşanan acılar, umutlar, düş kırıklıkları, bilinçlenme, direnme, parça parça tiplemelerle anlatılır. Yaşamaya ağıtla başlayan, konuşmadan önce sövmeyi bilen, sabrından kaç Eyüp'ün şaşkına döndüğü, bin duran uygarlık eskiten, ayakta bir halk yollara düşmüştür. İlk düş kırıklığı kente son kapıdan girişle başlar. Hava bastırılmış dul bir kadın sessizliğindedir. El işte, ağız yoklukla dalaşta, herkes ama herkes gözleriyle tükürmesini öğrenmiştir. Bu, kentlinin gelenlere bakışını, gelenlerin de kente bakışını gösteren son derece çarpıcı bir anlatımdır. Ve tüm acımasızlığıyla kent başlar. Gelenleri karşılayan en büyük güçlük geçimdir. Ne versen aç, ne versen çıplak. Damlara düşüp çıkan, askere gidip dönen bu masal devi gittiği gurbetten bir gün dönemez ve kondularını kurar. Bu bölümde içeriğin işlenmesinde ülke düzeyinde göçün en yoğun yaşandığı yerler, Çorum, Yozgat, Kars, Kırşehir, Sivas, Hakkari, Van seçilmiştir. Göçün gerisindeki sosyal ve tarihsel nedenler, şiirin diliyle bazen doğrudan, bazen imgesel çağrışımlarla duyurulur okura. Ayrılınan yerin suyuna, toprağına, kuşuna, ağacına duyulan özlem sezdirilir. Ama yine de seyran, yok eden ve yokluktan var olan seyran, akan kan da olsa yaş da son Babil Kulesi'dir dünyanın. Zaman boyutu olarak 1940-1950'ler işlense de şiir iç geçişlerle Kurtuluş Savaşı'na, savaş sonrası yıllara, Cumhuriyet döneminin yönetsel ve sınıfsal olumsuzluklarına çok ustaca gider gelir. Gerek bu bölümün, gerekse ikinci bölümün önemli bir özelliği de şiirin dilidir. Dil, göçenlerin koptuğu yöre halkının konuştuğu dilden büyük ölçüde yararlanır. Destanın ikinci bölümünde tüm acımasızlığı ile kent başlamıştır. Bölümün girişinde şairimiz, "Geçim sen, kocaman kentlerde acımasızsın, antene kuleye fenere çarparlar senin yüzünden," der ve gecekondunun yoksul halkı adına şu çığlığı salar. Geçim sen, geçim sen, geçim sen. Bir gün hayatın dışına düşsen, bir gün hayatın dışına düştüğünü ölmeden görsem. Artvinli Seyid Ali öğretmen, Kars'ın Selim'inden Boyacı Hasan ile diğerleri, kıyıda köşede olanaksızlıklar içinde ve bir umutla, büyük bir yokluk içinde ve yokluğun verdiği dayanışmayla gecekondularını kurmaya başlarlar. Orada dağların derelerin, köy yollarının koynuna eski bir bildik gibi sokuldu. Dört köşe bir toprak parçasını çizip ayırdı kendine. Oturdu bekledi bütün gece, beklediler sonraki geceler. Bir duvar ördüler, bir çivi çaktılar, bir kapı açtılar, bir pencere ördüler, bir duvar yine bir pencere, bir çatı çattılar. Uzakta soluyan başkenti duydular, öyle ürperdiler korkuyla. Dostlar, komşular, yoldaşlar, orada birlikte çoğaldılar, çoğaldı gecekondular. Büyük macera başlamıştır. Hizmetçilik, aşçılık, garsonluk, boyacılık, Akşam otobüsleri yorgun insanları sığınaklarına döker. Acıkmış çocuklar çığırıştı, bağırdı erkekler öfkeli, nineler ilendi bilmem kaçıncı kez ve şükrettiler korkarak. Ancak bu şükür yeni yetişen gençlerde usul usul öfkeye ve bir sorgulamaya dönüşecektir. Yaşanan yoklukla tanık olunan ışıklı, görkemli varlık yavaş yavaş siyasi bilinçlenmeyi, ardından da baskı, yıldırma ve ölümü getirecektir. En büyüğü 13'ünde 6 çocuklu bir ana 7 aylık çocuğunun ölümünü isteyecektir. Bir ölse diyor anası, bir ölse. Hangi bir ülkenin, hangi bir yerinde, hangi bir ana bebeğini ölsüne tutuyorsa batmıştır o ülke, ölüm girmiştir temeline. Halkını seven ve bu yaşama biçiminin değişmesini isteyen 16 yaşındaki İbrahim bir kahvede vurulur. Gökyüzü kendini değiştirir boyuna, kül ve kurumla ve İbrahim'in dedesi bağırır acıyla. İnanmam susan insanın insan olduğuna. Tüm güçlüğüne karşın yaşam akıp gidiyordur. Onca yoksulluk içinde aşk da akacak yolunu bulacaktır. Yıkılan evlere, parasız az ağır işlere, işsizliklere karşın Güler ile Alici'nin sevgisi yeşerecektir, sonu bir başka acıyla bitse de. Yaşamın bütünlüğü, destanın bütünlüğü içinde yerini bulmuş, atlanılmamıştır. Ve destan, Hünkar Ana'nın sorusu, şairin kalleş ölümler karşısında bir iç hesaplaşması ile biter. Daha doğrusu bir yerde söze ara verilir. Çünkü ne göç ne de seyranların macerasının biteceği vardır bu koşullarda. Bugüne kadar daha çok ekonomik ve sosyal nedenlere dayanan göçlerin yanında, Kürt sorunundan kaynaklanan ve Osmanlı'daki mecburi iskandan beter yıkımı ve göçü düşününce, şiirin güncel ve tarihsel olanla nasıl örtüştüğünü bir kez daha görürüz. Sözü bağlarken şunu söylemek istiyorum. Seyran destanı, ülkenin yıllarca süren büyük bir toplumsal sorununu işleyen uzun, savlı bir şiirdir. Şiir ilk okunuşunda gecekondu yaşama biçimini olumluyor gibi görünse de, bu insanlara sevgiyle yaklaşan, ancak bu olguya neden olan koşulların, bu olgunun yol açtığı her türlü olumsuzluğun sorgulandığı, böyle bir sorunu sevgiyle insanların gündemine sunan, şiirimizin kazanımı önemli bir şiirdir. Yeni Politika, 15 Nisan 1995.